Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda sanatçı Gülsün Kara Mustafa var. Hoş geldiniz Gülsün Hanım.
Hoş geldiniz Gülsün Hanım.
Hoş bulduk.
Çok sağ olun katıldığınız için, çok sevindik sizi
ben
burada görmekten,
güzel
dinlemekten.
Güzel oldu bu buluşma.
Şimdi normalde aslında genelde gelen sanatçılara soruyoruz, biraz kendinizden bahseder misiniz ama... Sizin gibi dolu dolu bir insan herhalde program yetmez. O yüzden belki de son projelerinizden bahsederek başlayabiliriz. Oradan belki arada farklı sorular da doğar bizim için.
Olur, öyle yapalım. O da epey dolu dolu gidecek aslında. Yani bu sene, geçen sene çok doluydu. İşte iki tane Bienal, birisi Guangzhou, birisi Sao Paulo. Onun dışında 15 tane sergi falan bayağı. Yani her dakika bir şeylerin olduğu, her dakika bir hareketin olduğu bir zaman geçirdik. Bu senede aslında ben biraz ritim düşer falan diye bekliyordum ama hiç de düşmedi. Ve hep de beni çok çok memnun eden şeyler gelişti bu yıl içinde de. Aslında iki tane ana büyük sergiden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu prodüksiyon birisi, o açıdan çok heyecanlandırıyor beni. Yeni bir iş. İkincisi de bu şu anda Belçika'da açılmış olan iki tane ayrı mekanda bulunan iki sergiden. Aslında cumartesi günü oyumu kullanmak için geri döndüm. Daha da kalabilirdim ama yani biraz acelemiz vardı biliyorsunuz. O açıdan yeni açtık sergiyi. Cuma akşamı açtık bu iki sergiyi. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu senenin Haziran ayında, daha doğrusu senenin başında bir teklif aldım. Çok eski bir arkadaşımdan, daha önce Almanya'da birlikte çalıştığımız Angelika Stepken, küratör, Karlsruhe'de Kunstverein'in başındaydı bir zamanlar, 2000'lerin başında ve de birlikte çalışmıştık. Ben dedi Floransa'da Villa Romana adlı bir mekanı yürütüyorum. Burası bir rezidans. Almanların yürüttüğü bir rezidans Floransa'da. Gelebilirsin, kalabilirsin ama aynı zamanda senden bir sergi istiyorum. Aslında burada çok gençler sergi açıyor. Ama arada sırada da böyle birinin gelip bir sergi patlatıp işte biraz da daha farklı bir görüş bakış açısını oluşturmak istiyoruz. Şimdi işim çok, bir sürü şey var fakat Floransa böyle içinin yağını eritiyor insanın. Yani muhteşem bir teklif bu. Hele hele böyle bir iki hafta gidip kafamı da dinleyebileceğim bir şey olduğu için dedim hemen geliyorum. Ve gerçekten Haziran'ın başında... inanılmaz bir ilkbahara gittim. Yani buradan işte koyu bir kışın içinden gittiğimde her şey yeşillenmiş, harikuladeydi. Ve orada gider gitmez aslında kararsız gittim nasıl bir şey yapacağım konusunda sergiyle ilgili. Fakat birdenbire bir eski duygu geri geldi bana. Aslında 1969 senesinde ben öğrenciyken İlk defa Floransa'ya gitmiştim ve bütün o Rönesans vesaire o büyük olayın içinde beni en çok etkileyen bir alan vardı. O da Brunelleschi'nin yaptığı bir bina olan Ospedale degli Innocenti, bir yetimhane. Ve bu yetimhanenin üzerinde böyle yuvarlak vinyetler halinde Andrea della Robbia'ya ait bir takım görüntüler vardı ve kabartmalar vardı ve bu kabartmaların hepsi birer kundaklı bebeğe aitti. Yani bir yetimhane, kundaklı bebekler, bir meydan Ve böyle bir şeyin içine düştüğümde ben müthiş heyecanlandım ve dedim ki yani böyle bir yerde insan bir gün gelir bir iş yapar bununla ilgili ya da bir resim yapar. Ama bunu ne zaman yaparım bilmem. Evet işte bu bana nasip oldu en sonunda. 2015 senesinde ve ben Villa Romana'ya gittiğimde bu yetimhane üzerine bir proje yaptım. İsmi Bebeği Kundaklamak. Tamamıyla bu hikayeden yola çıkıyor. Floransa'da bir yetimhane var. Yetimhanede kimler vardır? Savaşlar sonrası bir araya gelen çocuklar, işte ona bağlı olarak bütün o dramlar, illegal çocuklar vesaire vesaire. Ve bütün bunların hikayesi. İnternete girdiğimde o çocuklarla yüz yüze geldim. İşte Ermeni yetimhaneleri, Rum yetimhaneleri, Yahudi yetimhaneleri, yıllarca yetimhaneler üzerine. Yani onu bırakın işte Asya'da Kore Savaşı sonrası yetimhaneler vesaire inanılmaz bir şeydi. Ve onlardan özümseyerek bir sadece çocukların gözlerini içeren bir küçük kumaş patchwork'a yine yöneldim. Aslında bunlar çocuk oyun parkları bilirsiniz. İçine çocuğu koyarsınız, orada bırakırsınız ve o kendi kendine oynar zannedersiniz. Ama yetimhanelerde aslında bu çocuklar için büyük oyun parkları vardır ve onların içine bu çocuklar terk edilir. Bu oyun parkları projemin bir parçası oldu. Ve de tekrar resme döndüm ben bu villada ve Floransa'da ve küçük kundaklı bebeklerin desenlerini yaparken bir şey daha beni cezbetti. Floransa'da bir takım turistik amaçlı satılan kağıtlar vardı. Yani Floransa'ya ait desenleri olan bir takım kağıtlar ve ben bunları kolaj parçaları olarak bu bebekleri kundaklamak için kullandım. Yani bir çeşit paketleme kağıdını bebekleri kundaklamak için kullandım. Ve proje böyle bir şekilde gelişti. Ve bence Floransa'daki o noktada kendini çok doğru buldu. Beni çok etkiledi bu proje. Onun için hemen size anlatayım istedim yani böyle. İkinci şeye gelince bu çok uzun vadeli bir şey. Bu Europalia'nın bir programıydı. Europalia benimle temasa geçtiğinde aslında bana bir program sundu. O programın içinde Hüseyin Alptekin'in Antwerp'teki sergisi söz konusuydu. Ayşe Erkmen'in Gent'teki bir Belçikalı sanatçıyla birlikte bir diyalog halindeki bir sergisi söz konusuydu. Ve benden de Brüksel'de iki alanda bir Belçikalı sanatçıyla diyalog halinde olmamı istedikleri bir sergi söz konusuydu. Böyle bir durumda ben uzun süre sorguladım bunu. Yani böyle bir sergi gerekli mi, değil mi, nasıl, bana ne kadar katkısı olur, yapsam ne olur, yapmasam ne olur. Hepsi benim kafamı çok kurcaladı. Fakat en sonunda o kadar ikna ediciydiler ki buna evet demek durumunda kaldım. Bir süre zorluklarla uğraştık. Çünkü transportu çok zor bir sergiydi. Epey bir pahalı bir sergiydi. Filmler Argos adı altında tamamen medyayla çalışan bir merkez olan Argos'a tabii daha kolaydı bu sergiyi kurgulamak. Çünkü filmlerden oluşacaktı sergimiz. Fakat onlar da ellerindeki malzemeyi benimle ilgili gördükleri zaman mistik transportu bu sergiye katmak istediler. Bu mistik transport Almanya'daki Neue Museum'da duruyordu. Onlar o müzeyle ilişkiye geçtiler. Mistik transportu getirttiler. Öte yandan burada benim galerim sayesinde müthiş bir paketlemeyle müthiş şeyler gitti
Eski işlerini
gösterdiler. Aslında yine bir zorluk yüzünden, çok çok ciddi bir zorluk yüzünden yeni bir grup resim de sergilemek durumunda kaldım. Çünkü istedikleri eski resimler çoktan dağılmış resimlerdi. Yani onları bir araya getirebilmek, Amerika'dan getirtebilmek falan artık çok büyük bir zorluktu. Onların yerine oturup yeni bir seri vaat edilmiş resim yaptım. Ve böylece yani bu sergide hem yeni hem eski işler bulunuyor. İsmi de hep birlikte karar verdiler. Bu serginin ismi Mistik Transport olsun. Çünkü burada bir mistik durum var. Karşımdaki Belçikalı sanatçı Conteis çok iyi bir video sanatçısı. Kendilerinin çok sevdiği, saydığı ve çok gurur duydukları bir video sanatçısı. Dolayısıyla onun işleriyle benim işlerimin karşılaşması, onun mistik boyutu ve de işte ne bileyim yani o sergilerin bir beden kazanması. Dolayısıyla sergiye bu ismi yakın gördüler. Ona karşılık serginin davetiyesinde Ko'nun bir görüntüsü vardı. Böyle bir karşılaştırma yaptık. Sonuç olarak aslında beni de onu da memnun eden ilginç iki tane sergi çıktı. Bu da hoş bir şey diye düşünüyorum.
Buradan aslında genel bir soruya yönelmek istiyorum. Çünkü anlattığınız iki projede de çok farklı boyutlar var. Yani işin organizasyon boyutu. Evet, senede 15 evet. tane sergiden söz ediyorsunuz. Nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Yani bir sanatçı olarak çünkü hani herkesin bir kapasitesi var. Hem evet. üretim kapasitesi aynı zamanda evet. da esas yani evet. işte e-mail evet. cevaplamak, organize etmek, hangisini evet. kabul edeceksiniz? Nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Nelere dikkat etmeyi önemsiyorsunuz?
Aslında bu işte benim gibi yalnız savaşçıların çok uzun süredir mücadele ettiği ve de kazandığı bir melekedir. Yani şöyle bir şey, ben 2007 senesine kadar hiçbir galeriyle çalışmadım. Dolayısıyla bütün işlerimi kendim yaptım. Yani ilk kurulan ilişkiden, onlarla yapılan yazışmalardan, transporttan vesaireden sonuna kadar her şeyi kendim organize edip kendim gönderiyor, getiriyor.
Problemler veya, oldu mu? Olmuştur.
Şimdi aslında problemleri bertaraf etmek için bizim pratik çözümlerimiz vardı. Hı hı. Şimdi bu pratik çözümlerin hiçbirini devreye sokamıyoruz. Çünkü artık öyle bir dönemdeyiz ki çağdaş sanat kurumlarını oluşturdu. Çağdaş sanat artık nasıl işlemesi gerektiğini biliyor kendi kendine. Yani buna müdahale edemiyorsunuz. Mesela biz transport dendiği zaman kimse bize zorunluluk yaratmazdı zamanında. İşte şu anda çok özenli sandıklarla oraya buraya giden bir takım işler büyük zorunluluklardan dolayı parçalanır. 4-5 paket yapılır, DHL'e verilir, ondan sonra onunla gönderilir, onunla geri alınırdı. Rulolar yapılır, onları biliyorsunuz. Tabii. Yani hatırlamamanız imkansız ve bu çok yakın bir tarih. Ama artık bunu yapamıyorsunuz. Yani dolayısıyla benim şu anda yardıma ihtiyacım vardı. Aslında bu yardım bana bir galeri tarafından gerçekten sağlandı. Ve onlara çok müteşekkirim. Ama dediğim gibi bunu nasıl yapabiliyorum? Yani 1992'den beri yani Vasıf Korktu'nun yaptığı Fesane'deki Bienal'den bu yana benim işlerim hareket halinde. Bir örnek vereyim en azından. Mistik Transport demin sözünü ettik. Şu anda orada ve bundan sonra da oradan yakında açılacak olan Hamburger Bahnhof'taki sergime gidecek. Ve Mistik Transport belki 20 kere belki 25 kere yer değiştirdi bugüne kadar. Fakat bunun ilk İstanbul'dan yola çıkışını anlatmam gerek diye düşünüyorum. Çünkü ben bir Almanya'da Münih'te bir sergiye davet edildiğim zaman kimseye böyle bir işin sanat eseri olduğunu anlatmaya imkanım yoktu. Yani bunun yorganlar ve bir takım sepetler olarak bir sergiye gideceği ve orada gösterileceği fikri kimse de geliştiremiyordu. Peki nasıl göndereceğim ben bunu? Orada sergi ile ilişki kurmuşum. Bekliyorlar ve benim için hayati bir şey. Çünkü öyle bir durumdayım ki eğer onu yapamazsam sanki önümdeki bütün her şey yok olacak. Yani onu yapmam lazım, o ilişkiyi kurmam lazım. Öyle bir haldeyim. Sonuç olarak bir şey düşündüm. Acaba bunlar herhangi bir şekilde bir malzeme olarak bir biçimde transport edilir mi? Bir kamyonla mamyonla gider mi? Ve bir arkadaşım vardı ihracat, ithalat yapan. Ona gittim. Aa dedi, biz dedi proforma fatura ayarlarız onun için. Yorgan olarak gider. İşte sepet olarak gider. Bilmem ne fuarına gidecek diye de not düşeriz. Dolayısıyla geriye gelmesi de problem olmaz. Ve bu işler, yani şu anda böyle özenle korunan müzelerde dolaşan iş, ilk yolculuğuna işte proforma fatura düzenleyerek bir kamyona yüklediğimiz böyle kötü sandıklarla yola çıktı. Yani nereden nereye geldiğimizi düşünürsek çok çok büyük bir aşama bu. Ama deminki sorun, yani nasıl bu kadar çok şey dönüşüyor? Bu kadar çok şey her gelen taleple birlikte gelişen ve kurguladığımız bir ritim içinde bu kavramların, bu konumun, çağdaş sanatın bugüne gelmesinin hazırlığının sürecidir. Ve bunu eğer bir tanesini veya beş tanesini reddediyorum, beğenmiyorum deseydik belki bugüne gelemezdik. Ve bu benim için değil, benimle birlikte bu işin öncülüğünü yapmış bütün arkadaşlarım için geçerlidir. Onu da eklemek isterim.
O zaman kısa bir ara verip sizin program için seçtiğiniz şarkıyı dinleyelim.
Evet, Belçika'dan gelmiş. Belçika'dan geliyorum. Onun için yani bir Jacques Brel icap eder diye düşündüm. Bu da hakikaten çok hüzünlü, çok felaket bir sergi şarkı gençliğimizden, ama birlikte dinleyelim bakalım.
Jacques Brel'den dinliyoruz. Ne Mekit Tapa.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Cœur du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux,
est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, rouge et noir, ne s'épouse-t-il pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Güncelleme programındayız. Jack Brel'den dinledik. Yanımızda sanatçı Gülsün Kara Mustafa var. Biraz önce sohbet ederken özellikle işte sene boyunca 15 sergiye gittiniz. Bunları bunlarla nasıl uğraştığınız konusuna değindik en son sorumuzda. Peki Türkiye'deki ya da yeni gençlerdeki bu durumu nasıl görüyorsunuz? Yani biraz kolaya kaçma var mı? Arada da konuşuyorduk onun üstüne bir...
tamam. Yani bir de evet aynı şeyin devamı olarak şundan da bahsettik. Yani aslında tabii ki güncel sanat kendi kurumlarını oluşturuyor. Ve belli bir sistematiği var artık belki bu 15 sergiyi gerçekleştirebilmenin. Fakat siz anlatırken gerçekten büyük bir heyecan ve tutkuyla peşinden koştuğunuz veya kabul ettiğiniz, yaptığınız sergilerden, ürettiğiniz eserlerden, rezidanslardan bahsettiniz. Bu çok hani hakikaten çok özel bir şey.
Evet.
Bunu aslında transfer etmeyi yani hakikaten bunu nasıl koruyorsunuz ve bu gençlere de transfer oldu mu? Yani görebiliyor musunuz?
Şimdi bana kalırsa bu insanın içinde olan bir şey. Yani bu bir tutku diye düşünüyorum. Yani birisi eğer bir şeye bu kadar abanmak ve asılmak ve bunun altından kalkmak istiyorsa onu herkes yapabilir. Ama şunu söylemek isterim. Yani bugünün koşulları ve bugün sanata ilk adımlarını atan ya da bugün genç bir sanatçı olarak varlığını sürdüren arkadaşlarımızla bizim koşullarımız fevkalade değişik. Neden değişik? Çünkü iletişim imkanları inanılmaz değişti. Yani benim demin anlattığım işte kamyona bindirip gönderdiğimiz işlerimizi gönderdiğimiz ya da DHL'le parçalayarak gönderdiğimiz zamanlardan onu söyleyeyim o zamanlarda yeni daha mektup yazmaktan fakslaşmaya
evet,
geçmiştik. Ve faks çıktığı zaman yani hepimiz bir mucizeyle karşı karşıya görüyorduk kendimizi. Çünkü bu kadar hızlı bir iletişim, işte yazdığının hemen cevabını alabilmek falan. Yani bu büyük bir mucize gibiydi. Ama şu anda elinizin altında yani inanılmaz iletişim imkanları var. Bu iletişim imkanları sadece ufku genişletmiyor. Aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinde birilerinin sizden haberdar olmasını ya da sizin işlerinizi anında görmesini de imkan kılıyor. Yani bütün bunlar çok önemli. Ayrıca işte dediğim gibi yani bugünün koşullarında işte galeriler, sanat fuarları vesaire bunların hepsi gençlere destek. Tutkular değişiyor genç nesilde. Yani daha çabuk sonuca ulaşmak, daha çabuk bir an evvel her şeye kavuşmak gibi. Ama bunun altında o tutku sanatın özüne yönelik değil de başka bir şeye yönelikse zaten içi boş kalır. Yani zaten yapılan işte o tutku yaptığın adına bir tutku değilse, onun sadece dış kabuğu ve gösterişi adınaysa, o tamamen boş kalır. Ben şeye çok önem veriyorum. Yani bu arkadaşlarımızın herhangi bir şekilde birinci günden galerilerde iş göstermeleri ya da birinci günden sanat fuarlarına katılmaları ya da birinci günden bienallere katılmalarından çok aslında kendilerini pekiştirebilmek ve geliştirebilmek için alternatif ortamlar oluşturup eleştirel değerlerle yola çıkıp yaptıkları işi denetleyerek devam etmelerine sağlık veriyorum. Yani bu aslında kendini bir nevi değerlendirebilecek ve ileriye götürecek şeylerdir diye düşünüyorum. Ama bunu yapanlar var. Bunu yapan arkadaşlarımızın da çoğunu görüyorum ve hepsinin büyük bir güçle çalıştıklarını, aynı zamanda bugünün iletişim koşullarıyla kendilerini var etmek için savaştıklarını da görüyorum. Ama bu işin kolayı yok. Bu iş şeyle, kararlılıkla devam etmesi gereken bir şey. Bu iş ısrar ve onun gerektirdiği her türlü fedakarlığı yaparak mücadeleyi vererek ilerleyen bir şey. Ancak böyle. Yani çünkü en iyi galeriyle de çalışsa, en fevkalade Biennale'de birinci günden katılsa, üçüncü gün karşılaşacağı çok ciddi meseleler olacaktır. Onlarla nasıl savaşacak, onu da düşünmesi gerekli diye düşünüyorum.
Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz kendinizle ilgili. Katılmam gerekiyordu, benim bunu yapmam gerekiyor.
Evet, evet. Dediniz. Çünkü o kadar şey bir alanda ki tutarlılığını bile yani sürdürülebilir bir alan olabilmesi için benim devam etmem gerekiyordu. Yani bu garip bir iç içelik belki, ama onu sürdürebilmek için ondan gelen her şeye bir biçimde cevap vermem gerekiyordu. Ve bütün ilişkilerim aslında, yine dediğim gibi 2007'ye kadar arkamda hiç kimsenin olmamasına rağmen, bütün bunlar yeni tanıştığım güzel insanlar sayesinde, işte tanıştığım yeni sanatçı arkadaşlar, yeni ortamlar, katıldığım sergilerin bana geri ödedikleri vesaire gibi bunlardan kaynaklanan şeylerdi. Ve bunlar da çok önemliydi. Bir de bir başka şeye de önem veriyorum. Bir dayanışmaya ihtiyaç var. Ve bu dayanışmayı biz sanıyorum 90'lar ve 2000'lerde Türkiye'de hem bir takım kurumlarla, yani şey dışı kurumlarla, yani o klasik galeri vesaire dışı kurumlarla kurabildik. Hem de kendi aramızdaki dayanışmayla kurabildik. Böyle bir dayanışmada, yani iyi bir kurumu doğru bir biçimde yönelten ve yürüten kişilerin ve de buna inanan sanatçıların bir aradalığı muhakkak bir şeyleri ciddi bir şekilde ileriye götürüyor. Onu söylemem lazım.
Dayanışma mesajını da vererek ne yazık ki programa son vermemiz gerekiyor.
Ama güzel şeyler konuştuk, ben çok mutluyum.
Tabii ki yetmedi gibi hissediyorum ben şu anda, ama yine de evet, en azından bir kısmına değinmiş olduğumuzu, evet, düşünüyorum.
Ve ben de müthiş, ben özellikle müthiş kalıcı mesajlar da olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Çok önemsediğimiz bir şey. Yani hakikaten 5 sene sonra da üzerine düşünülecek şeyler söylediniz. Çok çok teşekkürler.
Ben
çok
teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Çok güzeldi sohbet. Sağ olun.
Güncelleme programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.